Ayrım 34, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 366, 15. bölüm. Bir terslik vardı. Gün ortasında Charlotte bir leğen, bir testi su, havlu ve bir kalıp sabun getirmiş, ancak bu gelişinden sonra bir daha Felix'in yanına uğramamıştı. Uzak durmasına neden olan bir sorun çıkmıştı herhalde. Belki evden ayrılmak zorunda kalmış, belki de gözlendiğini hissetmişti. Ama Felix'i ele vermemiş olduğu belliydi. Çünkü Felix hala gizlendiği yerde güvenlikteydi. Her neyse, artık Charlotte'a gereksinmesi yoktu. Orlov'un nerede kaldığını, silahların nerede bulunduğunu biliyordu. Orlov'un odasına giremeyecekti, güvenlik çok sıkıydı. Bu nedenle Orlov'un dışarı çıkmasını sağlayacaktı. Bunu nasıl yapacağını biliyordu. Önce sabunu ve suyu kullanmayı düşünmemişti. Gizli bölme ayakta dikilip yıkanabilmesi için çok dar ve basıktı. Üstelik temizliği düşünecek zaman değildi. Fakat saatler ilerledikçe ter basmış, her yanı yapış yapış olmuştu. İşe başlamadan önce biraz ferahlamak istedi. Suyu gizli bölmeden çıkarıp çocuk odasına geçti. Charlotte'un çocukluğu sırasında onca zamanını geçirdiği bir yerde bulunmak tuhaf gelmişti. Bu düşünceyi aklından çıkarmaya çalıştı. Duygulanmanın sırası değildi. Bütün giysilerini çıkarıp tek bir mum ışığında yıkandı. Eylem öncesinin o tanıdık tatlı heyecanı her yanını sarmış, içi içine sığmıyordu. Bu gece başaracağım diye düşündü. Kaç kişi öldürmem gerekeceği umurumda değil. Havluyla iyice kurulandı. Felix yerinde duramıyor, içinden aykırmak geliyordu. Savaşçıların savaş çığlığı atması bundan herhalde diye düşündü. Şöyle bir bedenine baktı, erkekliği uyanmaya başlıyordu. O anda Lydia'nın sesini duydu. Demek sakal bıraktın. Yıldırım gibi dönüp karanlığın içine baktı, taş kesilmişti. Lydia ağır ağır mum ışığının aydınlığına geldi. Sarı saçları açılmış, omuzlarına düşmüştü. Üzerinde uzun soluk renkli bir gecelik vardı. Beyaz kolları çıplaktı, gülümsüyordu. İkisi de bir süre hiç kıpırdamadan birbirlerine baktılar. Lydia birkaç kez bir şeyler söylemek için ağzını açtıysa da sözcükler boğazında tıkıldı kaldı. Bir kadının önünde böyle çıplak duralı ne çok zaman oldu diye düşündü Felix. İlk kıpırdayan Lydia oldu, fakat bu kez büyü bozulmamıştı. Yaklaşıp Felix'in önünde diz çöktü. Gözlerini kapatıp yüzünü gövdesine dayadı. Felix eğilip bakınca mum ışığında Lydia'nın yanaklarından süzülen gözyaşlarının parıltısını fark etti. Lydia yine 19 yaşındaydı. Gençti, güçlüydü ve yorulmak bilmiyordu. Sade düğün sona ermiş, yeni kocasıyla birlikte kır evindeydiler. Dışarıda lapa lapa yağan kar sessizce bahçeyi kaplayıvermişti. Mum ışığında sevişiyorlardı. Erkeğinin bedenini baştan aşağı öperken o da ''Seni her zaman sevdim, onca yıldır seni seviyorum.'' diyordu. Oysa tanışalı birkaç hafta olmuştu. Sakalı Lydia'nın göğüsleri üzerinde bir fırça gibi gidip gelmekteydi. Ama Lydia onun ne zaman sakal bıraktığını anımsamıyordu. Bedeninde dolaşan ellerine baktı. Bütün gizli yerlerine dek ulaşan elleri. ''Bu sensin. Bunu yalnız sen böyle yaparsın. Sensin Felix, Felix.'' Onu böyle okşayan, ona bu çığ gibi büyüyen, zevki tattıran başka da kimse olmamıştı. Uzun tırnaklarıyla Felix'in omzunu çizdi. Kan toplanan çizgiyi biraz izledikten sonra uzanıp büyük bir zevkle yalamaya başladı. İkisi de durmaksızın birbirini okşuyor, dokunuyor, öpüyordu. Bir şekerci dükkanında özgür bırakılan iki çocuk gibi oradan oraya atlayıp bir ona bir buna dokunarak tadına bakıyorlar, bu denli talihli oluşlarına şaşıp kalıyorlardı. ''Birlikte kaçtığımız ne iyi oldu.'' dedi Lydia. Ama nedense bu sözler Felix'in yüzünde bir keder bulutu geçirdi. Bunun üzerine Lydia ''Hepsini arzuladım.'' dedi. Şimdi sevgilisinin yüzündeki üzüntü gitmiş, yerini büyük bir istek kaplamıştı. Ama o anda Lydia kendisinin ağlamakta olduğunu fark etti. Nedenini bir türlü anlayamadı. Birden bunun bir düş olabileceği aklına geldi. Uyanıverecek diye dehşet duydu. ''Haydi hemen yapalım, çabuk.'' diye inledi. İkisi de aydan'da doyuma ulaştılar. Lydia gözyaşları içinde gülerek "Uyuşuyoruz," dedi. Tıpkı dans eder gibiydiler ya da birbirlerine kur yaparak uçan iki kelebek gibi. Lydia "Ne güzel, tanrım ne güzel oluyor," diye mırıldandı. "Bir daha böyle olabileceğimi hiç sanmıyordum." Soluğu iç çekişleriyle çıkıyordu. Felix yüzünü boynuna gömmek istedi. Fakat Lydia onun başını iki eliyle tutup geri çekti. Yüzünü görmek istiyordu. Şimdi artık bunun düş olmadığını biliyordu, uyanıktı. Sanki boğazından bel kemiğinin ucuna dek gerilmiş bir tel vardı. Bu tel her titreşiminde bütün bedeni müthiş bir zevk notasıyla dolup taşıyordu. "Yüzüme bak," diye inledi, giderek kontrolünü kaybediyordu. Felix sakin sesiyle "Bakıyorum, bakıyorum," dedi. Lydia doruğa ulaşırken yine bağırdı. "Yüzüme bak, ben kötüyüm." O anda bütün bedeni kasıldı, içindeki gerili tel gerildi, gerildi. Kopacak gibi olurken zevkten aklını kaçıracak sandı. Sonunda artık dayanamayacak bir düzeye varınca bayılıp kaldı. Felix onu özenle yere yatırdı. Mum ışığında Lydia'nın yüzü bütün gerilimlerden uzak, son derece sakindi. Mutlu ölmüş bir insanın yüzüydü. Rengi soluktu fakat soluk düzenliydi. Felix başından beri onun yarı uykuda, belki de ilaç etkisinde olduğunu fark etmişti. Fakat umurunda değildi. Kendisi de şu anda bitkin, güçsüz fakat son derece hoşnut ve aşık durumdaydı. "Yine başlayabiliriz," diye düşündü. "Lydia artık özgür bir kadın. Kocasından ayrılır. İsviçre'de yaşarız. Charlotte da bizimle gelir." "Ben de mi afyon hayallerine dalıyorum?" diye uyardı kendini. Lydia ile buna benzer planları daha önce de yapmışlardı. 19 yıl önce St. Petersburg'da. Oysa saygı değer sınıfın istekleri karşısında son derece çaresiz kalmışlardı. "Olmuyor," diye düşündü. "Gerçek yaşamda böyle şeyler olmuyor işte. Yine düşlerimizi boğazımıza tıkarlar. Onunla yaşamama asla olanak tanımazlar. Ama ben de öcümü alacağım." Hemen ayağa kalkıp giyindi, mumu aldı. Lydia'ya bir kez daha baktı, gözleri kapalıydı. Ona bir kez daha dokunup yumuşak ağzını bir kez daha öpmek geldi içinden. Fakat yüreğini sertleştirmeyi başardı. "Bir daha yok artık," dedi kendi kendine, dönüp kapıdan çıktı. Halı kaplı koridordan yürüyüp sessizce merdivenlerden indi. Elindeki mum kapı aralarında ürkünç gölgeler yapıyordu. "Bu gece ölebilirim," diye düşündü. "Ama Orlov'u ve Walden'ı öldürmeden önce değil. Kızımı gördüm, karımla yattım. Şimdi de düşmanlarımı öldüreceğim, sonra içim rahat ölebilirim." Birinci kat sahanlığına varınca sert bir zemine bastı. Ayağındaki botlar adam akıllı ses çıkarmıştı. Felix hiç kımıldamadan bekleyip kulak kesildi. Yerde halı yoktu, zemin mermerdi. Bir süre daha bekledi. Evde çıt yoktu. Botlarını çıkarıp çıplak ayakla yürümeye başladı. Çorabı yoktu. Evde hiç ışık yanmıyordu. Acaba bu saatte ayakta kimse var mıydı? Gece yarısı acıkıp bir şeyler atıştırmak için aşağı inen olur muydu? Ya da uşaklardan biri bir gürültü duyduğunu sanıp evin içine dolaşmaya kalkar mıydı? Ya da Orlov'un koruyucularından biri helaya gitmek isteyebilirdi. Felix tüm duyarlılığıyla kulak kabarttı. En ufak bir ses duysa hemen mumu üfleyip gizlenmeye hazırdı. Holde durup cebinden Charlotte'un çizmiş olduğu planı çıkardı. Mum ışığında planı bir kez daha gözden geçirdikten sonra sağa dönüp koridor boyunca yürüdü. Kütüphaneyi geçip silah odasına girdi. Kapıyı yavaşça kapatıp odanın içinde bakındı. Birden korkunç büyük bir kafa sanki duvardan üstüne atılır gibi oldu. Felix korkuyla sıçradı. Mum sönmüştü. Odanın karanlığında duvarda gördüğü şeyin içi doldurulmuş bir kaplan kafası olduğunu anladı. Başka hayvanlar da vardı. Bir aslan kafası, bir geyik, gergedan bile vardı. Walden epey avlanmış olmalıydı. Cam bir koruyucu içinde kocaman bir balık görünüyordu. Felix mumu masanın üzerine bıraktı. Tüfekler bir duvara dizilmişti. 6 tane çifte bir Winchester, bir de Felix'in tahminine göre bir fil tüfeği vardı. Daha önce fil tüfeği hiç görmemişti. Aslında fil de görmüş değildi. Tüfekler tetik koruyucularından geçirilen bir zincirle bağlıydı. Felix zincire bir göz attı. Büyük bir asma kilitle ahşap rafa tutturulmuş bir kenete bağlıydı. Felix ne yapabileceğini bir düşündü. Tüfek edinmesi şarttı. Tornavida gibi kullanacağı sert bir demir olsa asma kilidi açabilirdi. Ama ahşap üstündeki keneti sökerse sonradan bütün zinciri, kilidi ve keneti tetik koruyucularının arasından geçirebilir, istediği tüfeği çekip alabilirdi. Charlotte'un planına bir kez daha baktı. Silah odasının bitişiğinde çiçek odası bulunuyordu. Masanın üstündeki mumu alıp bu odaya geçti. Küçük, soğuk bir odaydı. Taş bir lavabo, mermer bir masa vardı. O anda bir ayak sesi duydu. Hemen mumu söndürüp yere çöktü. Ses dışarıdan gelmişti. Çakıl kaplı yoldan nöbetçilerden biri olmalıydı. Bir fenerin titrek ışığı göründü. Işık yaklaştıkça ayak sesleri de yükseldi. Tam kapının dışında kesildi. Fener pencereden içerisini aydınlattı. Felix bu aydınlıkla lavabonun üzerinde duran bir rafta asılı çeşitli araç gereçler gördü. Makaslar, bir bıçak ve çapa vardı. Nöbetçi Felix'in yaslandığı kapıyı yokladı. Kapı kilitliydi. Ayak sesleri ve fener ışığı uzaklaştı. Felix bir süre bekledi. Bu nöbetçi ne yapabilirdi şimdi? Herhalde Felix'in mum ışığını görmüş olmalıydı. Belki de kendi fenerinin yansıması sanırdı. Evdekilerden birinin çiçek odasına girip çıkması pekala olasıydı. Ama nöbetçi aşırı derece temkinli bir adamsa gelip bir daha göz atabilirdi. Kapıları açık bırakarak el yordamıyla çiçek odasından çıktı. Silah odasından geçip kütüphaneye geldi. Elinde sönük mumla burada bekleyip ağır ağır bine kadar saydı. Gelen giden yoktu. Demek ki nöbetçi fazla temkinli biri değildi. Yeniden silah odasına geçip mumunu yaktı. Buradaki pencereler kalın perdelerle örtülüydü. Sonra büyük bir dikkatle çiçek odasına girdi. Lavabonun üzerinde gördüğü bıçağı alıp geri geldi. Bıçağın ucuyla kenet vidalarını söküp tüfekleri bağlayan zinciri çıkardı. Odada üç dolap vardı. Birinde viski ve konyak şişeleriyle bardaklar bulunuyordu. Diğerinde de dergiler, üçüncü dolapsa kilitliydi. Cephane burada gizlenmiş olmalıydı. Felix bıçağıyla kilidi söktü. Görmüş olduğu üç tip tüfekten Winchester'ı almak isterdi. Fakat mermi kutularına şöyle bir bakınca gerek Winchester gerekse fil tüfeği için mermi bulunmadığını gördü. Çifte mermisi alacaktı. Çiftelerin tümü de 12 kalibrelik, mermileri ise altılıktı. Kurbanını kesin olarak öldürebilmesi için yakından ateş etmesi gerekiyordu. En çok 20 metreden. Üstelik yeniden doldurmadan ancak 2 atış yapabilirdi. Ne var bunda diye düşündü. Yalnız 2 kişi öldürmek istiyorum. Lydia'nın çocuk odasındaki yatışı bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Sevişmeleri düşündükçe yüreği hafiflemişti. Artık az önceki yazgıcılığı da kalmamış gibiydi. Neden ölecekmişim diye düşündü. Walden'ı da öldürdükten sonra neler olacağını kim bilebilir? Tüfeği doldurmaya başladı. Artık kendimi öldürmekten başka çare yok diye düşündü Lydia. Başka yol göremiyordu. Yaşamında ikinci kez bu denli alçalmış hissediyordu kendini. Onca yılın disiplini boşa çıkmıştı. Felix'in gelişi yetmişti buna. Artık ne olduğunu bile bile yaşamasına olanak yoktu. Ölmek istiyordu hemen şimdi. Bunu nasıl yapabileceğini düşündü. İçebileceği yeterince zehirli bir şey var mıydı? Bir yerlerde fare zehri olmalıydı ama tabii Lydia bilmiyordu. Fazla miktarda lodanum olsa... Şişedeki miktarın yeteceğinden de emin değildi. Gazla intihar etmeyi düşündü. Ama sonradan Stefan'ın evde elektrik tesis ettirmiş olduğunu anımsadı. İki kat yükseklikten atlasa ölür müydü acaba? Belini kırıp uzun bir süre felçli yaşamak da vardı. Bileklerini keserek kendini öldürecek cesareti yoktu. Üstelik kan kaybından ölmesi çok uzun bir zaman alırdı. En kestirme yol bir tüfeği doldurup ateşlemekti. Daha önce nasıl yaptığını defalarca görmüştü Ama tüfekler de kilit altındaydı. Birden aklına göl geldi. Tamam, çözüm buydu işte. Odasına gider, bir sabahlık geçirirdi üstüne. Sonra arka kapılardan birinden çıkarak polise görünmeden parkı geçip göle varırdı. Sonra da yürümeye devam ederdi. Ta ki başı soğuk göl suyunun altında kalana dek. O zaman ağzını açıp solur, bir dakika içinde her şey biter giderdi. Çocuk odasından çıkıp karanlık koridorda yürüdü. Charlotte'un kapısının altında ışık sızdığını görünce bir an duraksadı. Küçük kızını son bir kez görmek istiyordu. Anahtar kapının üstündeydi. Kilidi açıp içeri girdi. Charlotte pencerenin yanında bir koltukta giyinik olarak oturmuş uyukluyordu. Gözlerinin çevresindeki kırmızılık dışında yüzü soluktu, saçlarını açmıştı. Lydia kapıyı kapatıp yanına gitti. Charlotte gözlerini açtı. ''Ne oluyor?'' diye sordu. ''Hiç'' dedi Lydia. ''Nanny'nin gittiği zamanı anımsıyor musun?'' diye sordu Charlotte. ''Evet.'' Nanny bebekler için bir bakıcıydı. Seninse dadıya gereksinme duyacağın yaşın gelmişti. Onca yıl unuttuktan sonra birden aklıma geliverdi. Nanny'yi annem sandığımı hiç bilmiyordun değil mi? Bilmem, öyle mi sanıyordun? Hep bana anne derdin, ona Nanny. Evet. Charlotte anıların sisleri içinde kaybolmuş gibi ağır ağır konuşuyordu. Sen anneydin, Nanny de Nanny. Ama herkesin gerçekten bir annesi oluyordu işte. Nani bana annemin sen olduğunu söyleyince saçmalama Nani, benim annem sensin demiştim. Nani gülmüştü buna. Sonra da sen onu evden göndermiştin. Müthiş üzülmüştüm. Hiç farkında değildim. Maria sana hiç söz etmedi tabii. Hangi dadı bunu söyler ki? Charlotte yalnızca anısını dile getiriyordu. Sesinde annesini suçlayan bir nitelik yoktu. Diyeceğim yanlış bir annem olduğu gibi şimdi bir de babam başkası çıktı. Bu yeni olay anımsattı sanırım eskisini. Benden nefret ediyorsundur dedi Lydia. Bunu anlıyorum. Ben de kendimden nefret ediyorum. Senden nefret etmiyorum anne. Sana çok kızdım ama hiç nefret etmedim. Ama yalancı olduğumu düşünmüyor musun? Hayır. Lydia'nın içini bir huzur kapladı. Charlotte devam etti. Neden o denli saygıdeğer görünmeye çalıştığını, neden benim seks hakkında hiçbir şey öğrenmemi istemediğini şimdi anlıyorum. Kendi başına gelenlerden beni korumak istiyordun. Bunların çok güç kararlar olduğunu şimdi anlıyorum. Bazen insan neyin doğru ve haklı olduğunu seçemiyor. Sanırım seni hiç hakkım olmadığı halde çok katı bir biçimde yargılamışım. Bunu düşündükçe kendimden utanıyorum. Seni sevdiğimi biliyor musun? Evet, ben de seni seviyorum anne. Zaten bu yüzden kendime bu denli kızıyorum. Lydia sarhoş gibiydi. Böyle bir şey hiç beklemiyordu. Onca olaydan sonra, onca yalan, öfke, ihanet ve acıdan sonra Charlotte hala onu seviyordu. Büyük bir sevinç sarhoşluğu içindeydi. Kendimi öldürecektim diye düşündü. Neden öldürecekmişim? Lydia daha önce seninle oturup böyle konuşsaydık diye mırıldandı. Bilmezsin ne kadar istemiştim dedi Charlotte. Bana hep nasıl reverans yapacağımı, eteğimi nasıl toplayacağımı, saçımı nasıl tutturacağımı anlatırken ben için için senin önemli şeyleri anlatmanı diliyordum. Aşık olmayı, bebek yapmayı ama hiç bu konulara girmedin. Yapamadım dedi Lydia. Neden bilmiyorum. Charlotte esnedi. Artık uyusam iyi olacak. Ayağa kalktı. Lydia kızını yanağından öptü, sonra sarıldı. Charlotte, Felix'i de çok seviyorum bilesin dedi. Bunda bir değişiklik yok. Anlıyorum. Onu ben de seviyorum. İyi geceler anne. İyi geceler. Lydia hemen odadan çıkıp kapıyı kapadı. Kapıyı kilitlese miydi? Kilitli olmasa Charlotte ne yapardı? Kızını kararsızlık içinde bırakmamak için kapıyı kilitlemeyi uygun gördü. Merdivenler inip kendi odasına yürüdü. Charlotte'la konuştuğu çok iyi olmuştu. Belki de bu aile hala yıkılmaktan kurtarılabilir diye düşündü. Nasıl olacağını bilmiyordu fakat mutlaka bir yolu olmalıydı. Bu düşüncelerle odasına girdi. ''Nerede kaldın?'' dedi Stephen. 34. ayrımın sonu. Sayfa 376.